Avrupa'da yılın otomobil adaylarıyla karşınızdayız. Sevgili Barış, bizlere bu 7 otomobil niye seçilmiş, neden orada, kimdir bunlar, bizi ne ilgilendiriyor Türkiye'den diye anlatacak bize. Çünkü biz burada, yani belki de şöyle diyeceksin, zamlarla burada boğuşuyorken gelip de bize yılın otomobili anlatmana gerek var mı diyenler olacak mutlaka, ama mecbur anlatacağız. Çünkü bizi ilgilendiren konu yok değil, var. Birincisi bunu söyleyeyim. Zaten tabii ki ilgilendiriyor, şaka bir yana. Ama her hafta oto gündemde zam konuşmaktan artık burada da böyle zamla başlamayalım. Bu sefer güzel bir şeyler konuşalım edelim. Neymiş bu arabalar? Bir onları gösterelim. Ne demek yılın otomobili? Kim seçiyor bunu? Onu senden öğrenelim sevgili Barış.
Evet abi, dediğin gibi bu sefer oto gündemden daha farklı bir konuyla, daha öznel bir konuyla geliyoruz. Avrupa'da yılın otomobili adayları tabii ki otomotiv dünyasında en prestijli ödüllerden bir tanesi. Avrupa Birliği ülkeleri de faaliyet gösteren, yeni satışa çıkacak veya sunulan araçların yer aldığı, bunlar arasından bir otomobilin Avrupa'da yılın otomobili seçildiği bir yarışma aslında. Avrupa Birliği ülkelerinden yanılmıyorsam 58 jüri üyesinin oylamalarıyla belirleniyor finalistler ve sonunda kazanan isim. 2024 yılı içinde artık final etabına giriş yapıldı. Burada artık finalde 28 tane aday içerisinden 7 modelin Avrupa'da yılın otomobili olmak için final etabında mücadele edeceğini görüyoruz. Baktığımız zaman bu modeller arasında BMW 5 serisi gibi daha lüks kesime hitap eden modeller dışında Renault Scenic, Kia EV9, BYD Seal, Peugeot'un yeni 3008 ve E3008 ikilisi, Volvo EX30 ve Toyota CHR, ülkemizde üretilen Toyota CHR gibi modelleri görmekteyiz. Bu modeller artık yapılan oylamalar ve test sürüşlerin ardından final etabına girmeye hak kazanmışlar. Ben açıkçası Toyota CHR'ı gördüğümde biraz şaşırdım, biraz da mutlu oldum. En azından Türkiye'de üretilecek bir otomobilin böyle final etabına kadar gelmiş olması benim hoşuma gitti. Toyota tabii ki bizim yerli markamız değil. Yani yerli derken milli, evet, markamız değil, ama yıllardır Türkiye'de fabrikada üretim yapıyor olması tabii ki bizi bu duygulara gark ediyor diyebilirim.
%100 katılıyorum. Hemen o araya bir parantez açmak isterim izninle. Sözünü kesmiş gibi olacağım ama şunu söylemek isterim. CHR'ın Türkiye'de üretilmesini sağlayan aslında bir Türk isim. Yani o da Toyota Türkiye fabrikasının da vakti zamanında genel müdürlüğünü yapan bir isim. Dolayısıyla yani Türk olması hasebiyle de, yani daha sonra Japonlar geliyor, pek de aslında uygulamada da çok görülmüş bir örnek de değil. Yani o ülkenin genelde işte Japonlar daha çok genel müdür olarak geliyorlar ilgili fabrikalara. Hem Türk bir ismin vaktinde böyle olması, şimdi ismini hatırlayamıyorum ama mutlaka bakacağım ve söyleyeceğim. Hem Türk bir ismin buna vesile olması, dünyada hatasız olarak çalışmasından dolayı, Türkiye'deki fabrikanın sıfır hatayla çalışmasından dolayı kabul ettirdiğini bildiğimiz bir hikayesi var. O yüzden CHR'ın bende de ayrı bir yeri var. Ben de özellikle bir inceleyip gelmiştim. Habertürk'te çalışırken fabrika ziyaretinde bulunmuştuk. Orada görmüştük CHR'ı. Türkiye'den dünyaya gidiyor olmasını önemsiyordum. Dediğin gibi yeni modelin de böyle bir şekilde karşımıza çıkması haliyle sevindiriyor, mutlaka sevindirecek. O zaman istersen adayları tek tek sıralayalım, ne dersin?
Evet, tabii ki şöyle genel özelliklerinden, tasarımlarından bir bahsedelim istiyorum. İstersen Toyota CHR demişken ilk olarak bizim ülkemizden çıkan, burada üretilen modelle başlayalım. Tabii ki Toyota CHR'ın Avrupa'da yılın otomobili finaline, final etabına kalmasının bana göre en büyük sebeplerinden bir tanesi yeni nesilde artık eskisine göre daha verimli olması, gerçekten çok dikkat çekici bir tasarıma sahip olması ve en azından motor seçenekleri içerisinde full hibritin yanı sıra plug-in hibrit, yani şarj edilebilir hibrit motor seçeneğine de yer veriyor olması diyebilirim. Çünkü son olarak son yıllarda Avrupa'da yılın otomobili veya dünyada yılın otomobili seçimlerine baktığımızda %100 elektrikli veya en azından plug-in hibrit teknolojisine sahip elektrik destekli modellerin üst sıralarda yer aldığını, bu modellere biraz daha ilgi olduğunu görebiliyoruz. En azından CHR'da bu motor çeşitliliğini arttırarak elini güçlendirmiş oldu. Tasarımdan çok bahsetmeyeceğim. Zaten tasarımını daha önce görmüştük. Sen de mutlaka fotoğraflarını yansıtıyorsundur. Aslında mevcut yani daha önceki kasanın dinamik hatlarını, keskin hatlarını sürdüren ama bir yandan Toyota'nın diğer modellerinde de işte Crown'dur, Prius'tur gibi diğer modellerinde de gördüğümüz özellikle bu köpek balığı burnu olarak adlandırılan ön tasarımın harmanlandığı yeni tasarım diliyle buluşturmuş güzel sportif çift gövde renginden bazı versiyonlarda tabii ki çift gövde renginden oluşan bu tasarımı çok dikkat çekici bulduğumu söylemem gerek. Özellikle tasarım tarafında benim beğenimi kazanıyor. Eleştirilebilecek noktalardan biri eski nesilde olduğu gibi arka kısım yine arka camlar oldukça küçük. Biraz böyle basık, klostrofobik yapısı devam ediyor gibi görünüyor. Ben de fabrikada kısa bir inceleme şansı bulmuştum açıkçası. Oradan gördüğüm kadarıyla yine böyle bir eleştiride bulunabilirim. Onun dışında zaten full hibritin yanı sıra bu arada full hibrit demişken yine 5. nesil hibrit teknolojisiyle aslında bu seçeneği de güçlendiriyor. Hibrit 140 adı verilen 5. nesil hibrit teknolojisi özellikle Türkiye pazarında da var bu. Bunun dışında plug-in hibrit 220 adı verilen motor seçeneği var. Dediğim gibi asıl bence öne çıkan motor seçeneği bu. 2.0 litre hibrit tam hibrit versiyon ve 2.0 litre full hibrit yani plug-in hibrit versiyon. Plug-in hibrit versiyon 223 beygir güç üretiyor. Baktığımız zaman diğer modellere göre oldukça güçlü. En büyük artılarından bir tanesi tabii ki mild hibrit veya full hibritlere göre en azından şehir içi sürüşlerde belli bir oranda saf elektrikli sürüş menzili sağlıyor olması. Tabii ki CHR'da da bu durum aynı şekilde geçerli. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir 60-70 km civarında saf elektrikli sürüş menzili sunuyordu CHR bizlere. Oldukça güzel bir özellik. Zaten tasarım tarafında çok da denebilecek bir şey yok. İç taraf özellikle ben direksiyon dışında oldukça beğendim CHR'ın tasarımını. Direksiyon biraz daha modern, biraz daha günümüz fütüristik tasarımlarına yaklaşabilirdi. Onun dışında ekranlar olsun, orta konsol olsun bence gayet güzel ki kaldı ki bana göre final etabının da güçlü adaylarından biri olduğunu söyleyebilirim.
Evet, teşekkür ediyorum. Gerçekten dediğin doğru. Ben de bu arada isimlere de baktım. Erdoğan Şahin ismini görüyorum. Sanki 2017 yılında biz o zamanlar buradaydık. Tam da yeni değişmişti sanki. İsim yeni değişmiş. Yani Türkiye'deki fabrikanın CEO'su yeni değişmişti. Erdoğan Şahin'in az önce bahsetmiştik. CHR'ın arkasındaki isim olduğunu hatırlıyorum. Yanlış görmediysem Türkiye'de üretilmesini sağlayan bu konuda lobi faaliyeti yaparak, çalışmalar yaparak ve fabrikanın hatasız çalışmasını sağlayan isim Erdoğan, tabii ki fabrikadakiler ve başındaki isim de Erdoğan Şahin olarak görünüyor. Evet, bakalım. Benim bu arada favorim, ben baştan söylemiş olayım. Bu sebepten dolayı Toyota CHR. Elbette ki başka arabalarda mutlaka beğendiğim ettiğim taraflar olacak ama tabii ki böyle bir şey olursa Türkiye'deki bir otomobil için en azından daha fazla şans olsun, daha çok konuşulsun isterim. O yüzden ben favorimi hemen en başta söylemiş oluyorum.
Ben de favorimi o modeli anlatırken söyleyeyim.
Anlaştık peki. O zaman peki sıradaki modelimize geçelim. Sıradaki diğer Avrupa'da yılın otomobil adayı hangisi?
Sıradaki bir başka adayımız BMW'nin yeni 5 serisi. Tabii ki yeni nesilde önemli güncellemelerle geldi. Bu en büyük güncellemelerden bir tanesi tamamen %100 elektrikli BMW i5 versiyonu. Bunun dışında ama gördüğüm kadarıyla yani en azından isimlendirmelerden baktığım kadarıyla şu anda Avrupa'da yılın otomobili adayları olarak sadece BMW 5 serisi değerlendiriliyor gibi gördüm. En azından Peugeot'daki gibi E3008 ve 3008 olarak bu şekilde adlandırmamışlar. Baktığım zaman BMW 5 serisi tasarım olarak eskisine göre çok farklı. Özellikle BMW fanlarının çok fazla beğenmediği, biraz böyle eleştiri yağmuruna tuttuğu diyeyim bir tasarım söz konusu burada. Tabii ki beğenenler de var. Hani %100 bir beğenmezlik veya beğenme gibi bir durum yok. Baktığımız zaman ön tarafta yine ince farlar, büyük böbrek panjur. Yenilenen teknolojiler. Arka tarafta özellikle sevinmeyen kısmı bu ince stop lambalarının biraz sanki BMW 5 serisine yakıştırmayanlar var. Onun dışında ama ben tasarımını oldukça şık ve güzel bulduğumu söyleyebilirim en azından. Ben böyle ilk tanıtıldığında da gözüme oldukça hoş gelmişti. Arka tarafı biraz daha değişik bulmuştum ama en azından insanın gözü daha sonraları biraz daha alışıyor. BMW 5 serisinin tabii ki i5 dışında bolca motor seçeneği olduğunu görüyoruz. En azından dizel seçenek de dahil o bunlara. Benzinli, dizel, şarj edilebilir hibrit ve tabii ki tam elektrikli i5 de bu seçenekler arasında yer alıyor. Avrupa'daki ürün gamı 208 beygir güç üreten 1.6 litre 4 silindirli motorla başlıyor. Ve daha sonrasında 197 beygirlik 520D ve 520D X-Drive versiyonları, 4 tekerlekten çekişli versiyonları geliyor. Aynı zamanda bu versiyonlar 48 volt hafif hibrit desteğine sahip. En azından elektrik desteğini bu küçükten başlamak üzere hafif hibrit olarak görüyoruz. Şarj edilebilir hibrit versiyonlar var. Bunun da farklı versiyonları söz konusu ve büyük oranda saf elektrikli sürüş menzili de sunuyorlar. Gayet iyi. Zaten platform tarafında değişiklik söz konusu. Cilar platformu üzerine yükseliyor yeni BMW 5 serisi. Burada tabii ki boyut olarak artış var. Toplam uzunluk tarafında 9 santime kadar bir artış söz konusu. Yine genişlik tarafında 3 santime aşan bir artış söz konusu görüyoruz. Teknoloji tarafında zaten iç mekana baktığımızda çok teknolojik bir otomobile göz attığımızı, ona baktığımızı net bir şekilde anlayabiliyoruz. BMW'nin diğer yeni modellerinde de gördüğümüz bir tasarım anlayışı söz konusu. Altı düzleştirilmiş sportif bir direksiyon simidi. Orta konsolda yeni otomobillerde aslında çok alışık olmadığımız bolca fiziksel kontrol. Sürücünün hemen önünde bitişik ekranlardan oluşan kavisli dijital gösterge paneli ve multimedya ekranı gibi birçok detay var burada. Ben açık konuşayım. Bana göre BMW 5 serisi final etabına kalmış olsa da bu yarışmayı kazanabilecek en güçlü adaylardan bir tanesi değil bence. Bilmiyorum, sen ne düşünürsün bu konuda?
Evet, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani daha doğrusu şöyle, buna baktığım zaman onu düşünüyorum. Yani bu araca baktığımda böyle yeni bir araç görmüyorum ben baktığımda. Yani çok yeni bir araç görmüyorum. Evet, dediğin de doğru bu arada. Bazen bazı otomobiller, bazı tasarımlar sadece otomobil için değil. Herhangi bir tasarım. Hani ya sev ya nefret et tarzında olabiliyor. Bu onun daha kötü olduğu anlamına gelmez ama ben de nedense böyle bunların içerisinde baktığım zaman yani yılın otomobili adayına nedense sanki daha varmış gibi görüyorum. Bana biraz daha eskiyi de anımsatıyor. Her ne kadar içindeki ve dışındaki yenilikler olsa da bana nedense günün, yılın otomobili, zamanın ruhunu çok yansıtmadığını düşünüyorum. Tabii ki böyle bana şimdi kızacak olanlar vardır, ne anlarsın kardeşim diye, ama yani yılın otomobili dediğim için, yoksa kim diyebilir kötü bir otomobil falan diye böyle bir şey deme şansın olmaz da, diğer tabii adaylarla ki beraber bakınca nedense ben de sıranın gelmediğini düşünenlerdenim diye özellikle belirtmek isterim.
Ya tabii ki yılın otomobili yarışmasında birçok seçeneğe bakılıyor, birçok kritere dikkat ediliyor. Fiyat performans tarafında neler sunuyor, teknolojik tarafta neler sunuyor, motor çeşitliliği günümüz teknolojisini yakalayabiliyor mu, motor seçenekleri yakıt tüketimi tarafında nasıl, malzeme kalitesi olarak nasıl gibi birçok kriterin harmanlandığı ve öne çıkan bir modelin seçildiği bir yarışmadan söz ediyoruz burada. Hemen ben sıradaki adaylardan bir tanesine geçiş yapmak istiyorum. Aslında lütfen. Bizim de son dönemde ismini yakından bildiğimiz bir model, o da BYD Seal. BYD biliyorsun Kasım ayı itibariyle Türkiye'de satışa başladı Atta 3 modeliyle. Atta 3 aslında Avrupa'da yılın otomobili yarışmasında belirlenen 28 adaydan biriydi ama final etabına kalamadı. Diğer BYD modelleri gibi BYD Seal burada final etabında yarışıyor. Bana göre zaten final etabına kalması gereken bir BYD modeli nedir diye sorsanız ben de Seal'ı söylerdim açıkçası. Diğerlerine göre çok daha öne çıkan bir tasarımı var. Çok daha iyi bir teknolojisi var. Hemen onlardan bahsedeyim. Zaten tasarım tarafında baktığınız zaman çok dinamik, sürtünmesi düşük, hava sürtünme katsayısı ki elektrikli otomobillerde çok önemli bir detay, menzilin arttırılmasını sağlayan bir detay. 0,21 gibi ekstra düşük bir sürtünme katsayısına sahip dinamik bir gövde tasarımı var. Burada baktığımızda işte burun kısmı yine düşük, yine bir D SUV olmasına rağmen oldukça kompakt görünen kupe silüetine sahip bir gövde tipi. Yanlarda yine gizli kapı kolları, günümüz modern teknolojisini yakalayan detaylar. İç tarafta keza aynı şekilde kocaman 15.6 inçlik büyük bir ekran. Bu ekran döndürülebiliyor. Bunu BYD modellerini anlatırken de uygulamalı olarak göstermiştik zaten. Çok büyük bir esprisi var mı derseniz Yok aslında. Marka bunu biraz daha multimedya ekranında akıllı telefon kullanımı gibi ona atıfta bulunmak üzere böyle bir tasarıma yer vermiş gibi hissettim ben açıkçası. Bunun Doğru. dışında güzel, kaliteli, özellikle ben içine oturduğumda malzemelerin oldukça kaliteli olduğunu görmüştüm. Özellikle tabii ki teknoloji tarafında burada öne çıkan detaylar var. Bu arada fiyatı Avrupa'da 44.900 Euro'dan başlıyor. Türkiye fiyatı daha belli değil henüz. En önemli detaylardan bir tanesi E-Platform 3.0 adı verilen BYD'nin yeni nesil platformu üzerine inşa ediliyor olması. Bu platformun öne çıkan detaylarından biri ne? Elektrikli otomobillerde son dönemde görmek istediğimiz 800 volt elektrik mimarisini destekliyor olması. Günümüzde birçok otomobil 400 voltluk elektrik mimarisine sahip. Bu 800 voltu önceleri neyde görmüştük? Tesla'nın Model S Plaid versiyonunda görmüştük. Porsche'nin Taycan modellerinde görmüştük ve daha sonrasında Hyundai ve Kia'da da yine 800 volt elektrik mimarisini görmüştük. Artık günümüzde birçok marka buna geçiş yapıyor. BYD Seal'da altyapı olarak en azından bu desteği sunan elektrikli otomobillerden bir tanesi. Bu açıdan bence en güçlü adaylardan biri olduğunu söylemek isterim. Baktığımız zaman standart menzilli versiyonda 150 kW yani 204 beygir güç üreten bir elektrik motoru var. 310 Nm tork üretiyor. 0-100 hızlanmasını 7,5 saniyede tamamlıyor. 180 km/s son hızı var. Ve tamamen BYD'nin kendi ürettiği lityum demir fosfat bataryaya sahip 61 kWh'lik. Oldukça iyi değerler bunlar. Baktığım zaman yanılmıyorsam 400 km civarında bir menzil sunuyordu bize standart menzilli versiyonu. Uzun menzilli versiyonda tabii ki 82 kWh'lik daha büyük bir batarya söz konusu. Ondaki menzil WLTP'ye göre 570 km'ye kadar çıkıyor. Burada tek eleştirebileceğim noktalardan bir tanesi lityum demir fosfat batarya olduğu için ve onların dezavantajlarından biri olarak şarj hızı biraz düşük. Gördüğüm kadarıyla 150 kW civarında bir DC hızlı şarj desteği mevcut. En azından böyle gelişmiş bir otomobil için daha yüksek, en azından 800 volt elektrik mimarisinde daha yüksek şarj hızları görmek isteriz. Bunda da %30'dan %80'e 26 dakikada bir dolum söz konusu. V2 ile yani araçtan diğer elektronik cihazlara güç verme seçeneği de standart olarak sunuluyor ki bu da güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Bana göre BYD Seal en güçlü adaylardan bir tanesi ama benim favorim değil. Bilmiyorum sen ne
düşünüyorsun? Değil mi? Ooo heyecanla bekliyoruz. Peki ben de bir an senin favorin bu galiba diyecektim. Olmadı. Evet. O zaman bakalım favorim mi diye düşünmek için sıradaki otomobile geçiyoruz. Sırada hangi otomobiliniz var? Adaylardan hangisine geçelim?
Hemen şöyle Kia EV9'a geçiş yapacağım.
Geçelim.
Özellikle Kia'nın böyle Amerika
seni,
çok,
seni.
Ben şu anda çok anladım. Başarılı olduğu
söylerken Amerika bile sen söylerken bile Kia'yı söylerken bile bir böyle hissediyorum ben ama dur bakalım.
Hemen anladım.
Bak bak.
Senden de bir şey kaçmıyor.
Ama anlattığın zamanı hatırlıyorum ilk. Yani oto gündemde biz bunu konuşmuştuk. Evet. Sen o zaman da bu arabayı çok seviyordun. Ve ben de tabii çok sevmiştim. Yani sevilmeyecek bir araba da değil. Evet seyircilerimize de bu arada göstermiş olalım. Buyursunlar. EV9.
Şöyle Kia zaten son yıllarda Amerika pazarında özellikle başarılı ilerliyor. SUV modelleriyle hem içten yanmalı olsun hem elektrikli olsun SUV modelleriyle ilgi çekiyor. Güzel satışlar elde ediyor. Kia EV9 da aslında Amerika pazarını odaklamış büyük bir SUV. Hatta 5 kişilik versiyonları var, 7 kişilik versiyonları var. Dediğin gibi oto gündemde de ilk anlatırken ben çok beğenerek anlatmıştım. Gerek tasarımı gerekse teknolojileri olarak. Bana göre benim favorim Avrupa'da yılın otomobili için Kia EV9. Neden dersen öncelikle şunu belirteyim. Çok öznel olarak ben tam bir işte yüksek sürüş pozisyonu olarak SUV taraftarıyım. Öyle çok sedan ya da hatchback tarzı araçları çok beğenmiyorum favori olarak. Özneli tarafını geçecek olursak bence tasarım olarak bir kere kendisini bambaşka bir noktada konumlandırıyor. Günümüz otomobillerine baktığımızda gerek ön taraftaki ışık imzası, gerek yan taraftaki işte yer yer yuvarlak hatlardan, yer yer keskin geçişlerden oluşan böyle tasarımı, arkaya dümdüz biçimde uzanan tavan hattı olsun böyle baktığım zaman gerçekten Kia EV9 dedirtecek bir tasarıma sahip. Günümüzde baktığın zaman ya şu otomobile benziyor, şuna benziyor, biraz da şundan almış tarzında bence bu şekilde yorumlanamayacak güzel fütüristik bir tasarıma sahip. Aynı şeyi konsept halinde de söylemiştik. Zaten üretim hali de konsepte çok benziyor. Hemen teknik özelliklerine bakacak olursam Hyundai'nin eGMP platformu üzerine yükseliyor. Zaten günümüzdeki birçok otomobili Hyundai ve Kia taraftarı bu platform üzerine yükseliyor. 72.500 euro satış fiyatı var baktığımda, ama bu uzun menzilli versiyonu için. Kısa menzilli versiyonu, standart menzilli versiyonu 55.000 euro civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam.
O bir şey değilmiş ya.
En önemli detaylardan bir tanesi B7 Seal'da şey yaptığım gibi, altını çizdiğim gibi altyapısı hem 400 volt hem de 800 volt elektrik mimarisini destekliyor. Multiplatform olarak adı verilen bir sisteme sahip. Yani siz bunu hem 800 voltla uyumlu altyapıda veya 400 voltla uyumlu altyapıda rahatlıkla şarj edebiliyorsunuz. Tabii ki az önce de söylediğim gibi 800 voltluk şarj sistemi ne demek? Sizin şarj istasyonunda beklediğiniz sürenin 400 volta göre yarı yarıya düşmesi demek. Bunun dışında bir artısı daha mevcut. Voltaj artınca bu altyapıdan geçen akım da daha düşük olduğu için burada hem kabloların 400 volta göre daha ince ve kompakt olmasını sağlıyor bu sistemin, hem de tabii ki akım düştüğü için bataryanın ısınması da daha düşük oluyor. Bataryanın ısınması demek biliyorsun elektrikli otomobillerde sıkıntı olması demek. Sizin batarya yönetim sistemine daha fazla vakit ayırıyor olmanız demek. Tabii ki 800 voltluk sistem bu noktada da biraz rahatlatıyor sistemi diyebilirim. WLTP'ye göre 541 kilometre menzil sunuyor uzun menzilli versiyonda. Lityum iyon polimer bataryası var. 11 kilowattlık AC şarjı var. Bana göre eleştirilecek noktalardan bir tanesi 22 kW olabilirdi. Ama DC şarj söz konusu olduğunda işte asıl söylediğim nokta geliyor burada. 235 kW'lık DC hızlı şarj desteği söz konusu burada. %10'dan %80'e 25 dakikada şarj edebiliyor. Az önce Seal'da da 20 küsür dakikalardan bahsetmiştim. Aynı diyecek olabilirsiniz ama burada dikkat çekilmesi gereken detay B'de Seal'da %30'dan %80'e bu süre, ama Kia EV9'da %10'dan %80'e 20-25 dakikalık bir süreden bahsediyoruz. Dediğim gibi benim favorim bu. Hem tasarım hem gelişmiş teknolojiler olarak Hyundai ve Kia grubu son zamanlarda zaten teknoloji ve tasarım olarak öne çıkan markalardan, üreticilerden bir tanesi. EV9'da bu konuda hiçbir şekilde istisna değil bence.
Yani çok söylenecek bir şey yok. Bence çok ağzın sağlık. Çok net olarak bütün hepsini anlattın otomobille ilgili. Sen anlattıkça ben de evet ya bu olabilirmiş gibi görüyorum. O yüzden Toyota'ya şimdi acaba üzülsem mi diye düşünüyorum. ama tabii şu var. Yani bu yani fiyatıyla. Yani sanki işte orada tabii karar mekanizması biz değiliz ama böyle baktığın zaman bu yılın otomobilleri adaylarında anlaşılan o ki geniş bir çerçevede bu kararı vermeleri gerekiyor. Kolay değil.
Tabii ki.
Burada şunu düşünebiliriz. Olmasa bile. Bu arada 7 koltuklu versiyonunu görüyoruz. Burada Toyota seçilmese bile şunu biliyoruz ki bu listeye giren her araba aslında yılın, çünkü bu kısa liste. Daha büyük bir liste vardı. Daha uzun bir liste vardı. Bu en son adaylar. Dolayısıyla sona kalanlar bunlar. Bu yüzden ne diyelim? Bu tabii ki bizim için önemli. Yine bile Toyota'nın olması kazanç. Olmasa bile, seçilmese bile güzel. Bakalım nasıl olacak? Çünkü bu şimdi işte gösterdiğimiz detaylar, mesela koltuğun böyle döndürülebilmesi, 7 koltuklu versiyonun olması. Böyle bakınca işte içeride sürücülerin ve misafirlerin birbirini görecek, işte eski düzendeki gibi olması. Bunlar böyle heyecan verici. Bakalım görelim. Ne zaman açıklanacak bu arada?
Sanırım Cenevre Otomobil Fuarı'ndan hemen önce açıklanacak. O da tam şu anda tarihini hatırlamıyorum ama Mart ayı gibi olabilir.
Olabilir. Okey, peki.
Hemen ben evet. Volvo EX30'la devam etmek istiyorum. Tasarım lütfen. Olarak önce Volvo'nun tarafında yeni bir platform, yani çatısı altında bulunduğu Çinli Geely tarafından geliştirilen SEA platformunu temel alan EX90 modelini görmüştük. EX90 tabii ki daha büyük bir SUV. İsminden de anlaşılabileceği gibi markanın elektrikli otomobil tarafında amiral gemisiydi. Ardından EX30 geldi. EX30 yine aynı tasarım diline sahip, fakat onun böyle ben şu tabiri kullanıyorum bunda. EX90'ın konsantre hali. Zaten isminden de anlaşılabiliyor. aynı tasarım dilinin daha kompakt bir yapıya büründürülmüş hali gibi bir tasarımı var. Volvo için çok önemli bir model bana göre. Çünkü Volvo'nun böyle kompakt B ya da B plus diyebileceğimiz bir segmentte ister içten yanmalı motorlu olsun ister %100 elektrikli olsun. Tabii ki günümüzde %100 elektrikliyi tercih ederiz günümüz teknolojisinde. Böyle bir giriş seviyesi modele ihtiyacı vardı. Zaten markada tam olarak bu boşluğu doldurdu EX30 ile beraber. Özellikle bu modelin farları çok dikkat çekici tasarımından ziyade. Çünkü farları böyle dinamik farlar var. Sanki böyle göz kırpıyormuş gibi, tam bir göze bakıyormuş gibi bir tasarım söz konusu var. Parçalı grafiklere yer veriliyor burada. Yani torun çekici olarak adlandırdığımız far tasarımı genel olarak devam etse de Volvo burada üzerine koyarak ilerlemiş diye söyleyebilirim. Onun dışında tasarımdan ziyade 36 bin euro civarında başlangıç fiyatı olarak tabii ki eğer fiyat performans olarak değerlendireceksek Avrupa'da yılın otomobili olması için güçlü adaylardan bir tanesi. Tabii ki segment olarak diğerlerinden düşük ama özellik olarak değerlendirdiğimizde diğerlerinden aşağı kalır yanı yok. Hemen şöyle teknik özelliklerine de bakayım. Standart menzilli arkadan itişli versiyonunda 200 kW yani 272 beygir güç üreten 343 Nm maksimum tork üreten bir elektrik motoru söz konusu. 0-100 hızlanmasını 5.7 saniyede tamamlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam zaten EX30 için Volvo'nun en hızlı modeli demiştik tanıtımında.
En hızlı ve aslında elektrikli otomobiller içerisinde en hızlısıydı. Yani en hızlılardan bir tanesiydi. En hızlı değil de hani bu sınıftaki en hızlılardan bir tanesi olduğunu konuşmuştuk.
Evet.
Ki zaten işte diğerlerinde 8.7, 9 gibi sürelerden bahsederken sen burada 5.7'den bahsediyorsun. O yüzden önemli. Çok benim de bu arada yani şimdi böyle baktıkça yeni arabalara mesela şimdi sen böyle söyleyince fiyat performans, tasarım, Volvo yani bu seçilmemesi için bir sebep yok bu arada. Evet.
Aynen öyle. Hemen şöyle teknik özelliklerden devam edeyim. Bu otomobilde de tabii ki Volvo'nun artık tüm otomobillerinde 180 km/saat hız limiti var. Tabii ki bu otomobilde de farklı değil. 51 kWh'lik bataryamız var. Yine B7'de olduğu gibi lityum demir fosfat batarya söz konusu. WLTP'ye göre 344 km menzil sunuyor bize. Menzili biraz düşük olabilir ama bir B-SUV'dan bahsediyoruz. Genel olarak hani büyük alıp da çok fazla şehirler arası seyahate çıkmak için çok müsait olmayan bir araç. Geniş aileler için en azından. O yüzden 344 kilometrelik menzil en azından şehir içi kullanımda gayet yeterli. 16.7 kWh'lik tüketimi var. Bana göre bu tüketim birazcık yüksek. Hani şöyle 15 küsürlerde olsaydı daha iyi olabilirdi. Bu arada elektrikli otomobiller için şunu bahsetmeyi unuttum. BYD Seal'da ve Kia EV9'da zaten standart olan ısı pompası yine EX30'da da standart olarak sunuluyor. Bu da verimliliği arttıran detaylardan bir tanesi. 134 kW'lık DC hızlı şarjımız var. Yine %10'dan %80 dolumu 25 dakikada gerçekleştiriyor. Birçok özelliği var. Uzun menzilli versiyon 69 kWh'lik bir bataryaya sahip. Burada menzil tabii ki 480 kilometreye çıkıyor. Eğer tabii ki Volvo EX30'u şehirler arası yollarda tercih etmek istiyorsanız biraz uzun menzilli versiyona yönelmeniz gerekiyor. Tabii ki bu da maliyeti arttırıyor. Fiyatı da 42 bin euro başlangıç fiyatına sahip bu versiyonda. Platformu 800 voltu destekliyor ama yanlış hatırlamıyorsam Volvo EX30 400 voltluk sisteme sahip. Burada biraz daha marka maliyet açısından bunu 400 voltluk sistemde tutmak istemiş olabilir. 800 voltluk sistemin de altyapı olarak çünkü ekstra bir maliyeti söz konusu. Bence Volvo EX30'da en güçlü adaylardan bir tanesi bana göre.
O zaman şimdi senden hemen bir sonraki adayımızı alalım. Yeni E3008.
Evet, aslına baktığımızda tasarım olarak eskisine göre bambaşka noktaya evrilen modellerden bir tanesi E3008. Neden böyle? Çünkü klasik SUV tasarımından coupe SUV tasarımına geçiş yapmış. Tabii ki yeni nesilde en büyük değişim bu değil. En büyük değişim %100 elektrikli versiyonun gelmiş olması. Dikkat çekici taraflarından bir tanesi de 700 kilometreye kadar elektrikli sürüş menzili sunuyor olması bizlere. Ama baktığım zaman eksilerinden bir tanesi bana göre çok yeni bir otomobil. Yani 2024 yılında satışa sunulacak bir otomobil olmasına rağmen hala 800 voltluk sisteme sahip değil. Bataryası 400 voltluk elektrik mimarisine sahip. Sıvı soğutmalı lityum iyon nikel, manganez, kobalt katoduna sahip bir batarya kullanılıyor. Stellantis'in yeni STLA platformu üzerine yükseliyor. Hatta bildiğim kadarıyla bu platformu kullanan ilk model 48.650 euro başlangıç fiyatına sahip. Aslında çok da düşük bir değer değil. Neredeyse EV9'un bir üst segmentteki aracın fiyatına yakın. 150 kW, 157 kW yani 210 beygir güç üreten elektrik motoru var. 343 Nm tork üretiyor. Yine ısı pompası standart, rejeneratif frenlemesi var. Bataryamızın kapasitesi 73 kWh ve WLTP'ye göre 524 km menzil sunuyor. Tabii ki bu standart menzilli versiyon için geçerli. Uzun menzilli versiyonda burada Peugeot bataryayı büyütüp 98 kW'a çıkarmayı tercih etmiş. Bunda da 700 km gibi şu anda gerçekten çok yüksek diyebileceğimiz, özellikle böyle modeller için çok yüksek diyebileceğimiz bir sürüş menzili söz konusu diyebilirim. Yine dediğim gibi tekrarlayacağım kendimi, güçlü adaylardan ama bana göre favori değil.
Favori değil, peki. Bu da doğrusu şey, yani sen anlatırken tabii 700 kilometreyi böyle dikkat çekiyor gerçekten. 700 kilometre hakikaten azımsanmayacak derecede yüksek bence de. O yüzden iyi. Araba da şık, yani bunu daha önce konuştuk, ben bir daha üstüne konuşmak evet. istemiyorum. Araba da, araç da çok şık bir araç. İçinde ve dışında tasarım özellikleri anlamında ve sunduğu diğer özellikler babında kullanıcı sürücüsü içinde sundukları anlamında oldukça keyifli, güzel. Bizim bir nevi Chery'de gördüğümüz o işte sürücüyü saran bir kokpit konusu burada çok göze çarpıyor. Ve diğer tasarımsal detaylar ve işte Peugeot'un aslında şimdiye dek sevilen işte manuel butonlarını da elektronikle birleştiren o dinamik butonların da yer alması heyecan veren ve sanki seçilmesiyle ilgili de bir artı değer olabileceğini düşündüğüm konular arasında yer alıyor. Ama tabii ki yeterli mi değil mi bunu birlikte göreceğiz. O zaman son aracımıza geçelim. Son aracımız da Renault yakasından. Renault olmasaydı olmazdı. Evet, bakalım o nasılmış diyerek şimdi sözü gene sana bırakıyorum. Renault'un hangi modelini göreceğiz?
Renault'un %100 elektrikli araç tarafındaki bir başka C-SUV, Megane'ın dışında bir başka C-SUV modeli Renault Scenic. Scenic biliyorsun daha önce aileleri hedefleyen MPV pazarında karşımıza çıkıyordu. Yeni nesilde artık o da popüler SUV segmentine geçiş yaptı. Baktığımız zaman çok şık bir tasarımı var. Özellikle Renault'un yeni modellerinde kullandığı ışık imzası oldukça şık. Böyle bumerang şeklinde bir tamponun alt kısmına doğru uzanan ışık imzası mevcut. Genel olarak takipçilerimiz bu modeli daha çok böyle Peugeot'un hatlarına benzetiyor ön tasarımda. Ben de açıkçası buna biraz katılıyorum. Sanki uzaktan baktığında Renault mu geliyor, Peugeot mu geliyor tarzında bir kafa karışıklığına neden olabilir açıkçası. Onun dışında tasarımı bir kenara bırakırsak teknik özellikleri oldukça iyi. CMF EV platformu üzerine inşa edilmiş Renault'un. Yine burada elektrik mimarisi 400 voltluk. Burada da 800 volta geçiş yapılmamış. Tabii ki biraz daha maliyetten dolayı. Sıvı soğutmalı 60 kWh kapasiteye sahip nikel manganez kobalt katoduna sahip bir bataryamız var burada da. 125 kW güç üreten, yani 170 beygir güç üreten, 280 Nm maksimum tork üreten bir elektrik motorundan söz ediyoruz. Renault Scenic'in birazcık diğerlerine göre burada son hızı düşük, 150 km/saatle sınırlı bir maksimum hız söz konusu. Hani buradan birazcık gol yiyor açıkçası, çünkü diğerlerine baktığımızda en azından 170-180 kilometrelerde bir son hız görüyoruz. 150 km/saat oldukça düşük olduğunu söyleyebilirim. Sıfır yüz hızlanması 9.3 saniye. %100 elektrikli bir otomobil olmasına rağmen hani motoru biraz daha küçük olduğu için tabii ki bu hızlanmaya da yansıyor. WLTP'ye göre 420 km menzil sunuyor. 400-420 km'ler aslında günümüzdeki elektrikli otomobiller için, özellikle C segmentindeki kompakt SUV tarzı elektrikli otomobiller için artık ortalama bir değer haline geldi. Baktığımız zaman BYD tarafında da Atta 3 falan, bunlar hep 420 km civarında bir ortalama sürüş menzili sunuyor bizlere. Tabii ki uzun menzilli versiyonu da var. Uzun menzilli versiyonda motor gücü 160 kW'a, yani 220 beygire çıkıyor. 300 Nm maksimum tork sunuyor bu versiyon bizlere. Bu versiyon 620 km'ye kadar WLTP menzili var. Yani burada Peugeot E3008 söz konusu olmasaydı gerçekten Scenic için çok yüksek bir değerden bahsediyoruz diyecektim, ama yine ona rağmen aslında 620, yani 600 kilometreler bile burada elektrikli otomobiller için gayet iyi diyebileceğimiz değerler olduğunu söyleyebilirim. Bence umut vaat edici. 3008 tarafında 700 kilometreler, Renault Scenic tarafında 600-620 kilometreler. Burada aslında menzillerin ne kadar geliştiğini, elektrikli otomobillerde sistemlerin ne kadar, batarya teknolojilerinin özellikle ne kadar geliştiğini gösteriyor bizlere. Aslında bu da güçlü bir aday. Bana göre elektrikli otomobillerin çoğu güçlü aday ama dediğim gibi Kia EV9 bence bunlar arasından sıyrılan tasarım ve teknolojileriyle biraz daha öne çıkan bir model olduğunu düşünüyorum. Hemen bitirmeden önce şuna da geçiş yapayım. Biz bu finalist haberini yaptığımızda takipçilerimiz için bir anket yayınlamıştık. Ona da 1299 kişi oy vermiş. Baktığım zaman bu 7 model içerisinde takipçilerimizin favorisi hangisi diye merak ettiğimde hemen şöyle 278 oyla BYD Seal'ın başı çektiğini görüyorum. Hemen arkasından BMW 5 serisiyle EV9 kafa kafaya 253 oyla EV9 geliyor. 252 oyla BMW 5 serisi geliyor. Ardından 162 oyla Toyota CHR var. Bunun dışında hemen 3835 oy almış. Volvo X30 150 oy almış. Renault Scenic ise 69 oy almış. Renault Scenic burada açıkçası çok fazla bilinmeyen bir model bana göre. Hani biraz daha sanki insanlar ona yabancı kaldığı için çok fazla oy kullanmakta tercih etmemişler o modeli. Ama dediğim gibi hani bizim aslında favorilerimiz biraz daha yakın bunlara. Gerçekten bizim takipçilerimiz BYD favori görüyor. Bakalım sonuç ne olacak?
Bakalım ne olacak? Gerçekten ya ağzına sağlık burada. Yani böyle yürüdü gitti. Gerçekten fırtına gibi anlattın. Teşekkür ediyorum. Hiç ben de çok kesmek istemedim ama şunu söylemek istiyorum. Burada tabii bizim favorilerimizi açıkladık. Sen seyircilerimizin favorilerini açıkladın. Daha doğrusu donanma ve okuyucuların da favorilerini açıkladın. Biz de bir taraftan da şöyle diyelim bu videoyu bitirirken. Lütfen sizler de yorumlarda hangi aracın favoriniz olduğunu ve neden olduğunu lütfen bizlerle paylaşın. Yorumlarda bizi yalnız bırakmayın. Ve bu videoyu eğer beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Ve başka videolarda görüşmek üzere. Bu seçimin sonucunda Donanım Haber'de takip etmeyi unutmayın diyerek sevgili Başa sözü bırakıyorum.
Evet, aslında bana bu konuda çok söz bırakmadın abi. Bu sefer ben de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim diyorum ve kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.